Ayrım 46.
Maktul kim? Tophane makulesinden altın diş kerami değil ki. Adam gazetesine vermiş dumanı, vermiş dumanı. Dünyanın kepazeliğini ortaya dökmüş. Tam son sözü söyleyecek, öldürmüşler. Ayrıca bir milyoner kızı tavlamış ki. Tabii Elinoğlu bizim gibi boktan künet baro rospularına tenezzül etmiyor. Biliyor kendini ağır satmasını. Biz varız yalnız hayatta onların zokasına düşen. Orospu ki ne orospu? Cebi delik, metelik, şinanay mı dolaşıyor? Var mı komiser Orhan, yok mu komiser Orhan? Talihi döndü de daha kalın bir enayi mi buldu? Kapılar hep suratımıza, iyi mi? Kimdi peki ateş içinde yatarken ona ilaç taşıyan, portakal taşıyan, iplikçi karga gibi ha? Ah bu kafa ah! Gilde ağzında alaycı bir gülümseme, yeni başlayan odasındaki bütün delikleri birer birer yoklayıp ya uzun ince ve kırmızı ağzını aranıyor ya da yeni camide bıraktığı çocuğunun göz bebeklerini. Papatya gibisin diyerek aranıyor beyaz ve ince. Komiser Orhan'ın tosun gibi yumruklarını odasının kapısından, bıyıklarını dudaklarından iyice kazımış. Halbuki Orhan yüz vermemek kararlarını birkaç gün içinde çarçur etmiş. Şimdi hangi tarafa dönse onun kıpkızıl tırnaklarının sivri sivri alnına saplandığı duygusuna kapılıyor. Boş cigaraların, yalnızlık kahvelerinin üstüne üstüne yıkılıp tutulduk be diyor içi sıra vay anasını. Haygaz şişhaneden itibaren bej rengi bir Mercedes'in peşine takıldı. Yabancı plakalı, iki kapılı bir arabaydı bu. Direksiyonda deri ceketli, eldivenleri ve gözlükleri siyah bir kadın seçer gibi olmuştu. Şimdi ne yapıp yapıp onu yakalamak, kadını yakından görmek istiyordu. Onunki de böylesi işte, herhangi bir direksiyon yuvarlağının gerisinde, herhangi bir güzel bir kadın gözüne ilişmesin. Ağzı yüzü çarpılıyor, elinin ayağının bağı çözülüyor. Artık bir vakit kadının sürdüğü arabanın manyetik alanından çıkamıyor. Yine de öyle oldu. Tarlabaşı asfaltına döndüklerinde o kafası tamamı tamamına sağa yatmış, kulaklarına kadar inen yağlı kasketin altında hala daha bej rengi Mercedes'e saplı, hergele bir Ermeni olmakla devam ediyordu. Yanındakileri kardan pötür pötür yolların kaydığını, sol arka lastiğin inikliğini unutmuş. Playmut'u solladım sollamadım, aramızda bir Chevrolet kalır diye namussuzca hesaplara giriyordu. Onu da ektim mi tamamdır. Fakat olmadı. Çünkü daha Haygaz Playmut'u sollamaya niyetlenirken Zeki üç altın dişini üst üste parlatarak iki laf edip her şeyin altını üstüne, onu da sunturdu ama beyaz ölüp ölesi ağızdan çıkaramayacağı bir küfürün son sınırına getirdi. Sağa yanaşla diyerek beni şuradan silkeleyiver. Çığlık çığlığa durdular. Haygaz'a birisini çiğnedim gibi geliyordu. Zeki usulen davrandı. Borcumuz ne? Haygaz her şeye rağmen gülümsedi. Ayıp ettin abi. Komiser Orhan'la Zeki ayrılmadan iki kelime daha konuştular. Unutma, nezaketi elden bırakmak yok. Tamam, tamam. Yoksa telefon edeceksin. Anladık. Zeki arabanın arkasından ip gibi tükürdü. En çok Orhan'ın komiserlik taslaması bozuyordu onu. Her zaman bozuyordu gerçi. Ne var ki bu sefer en çok kanına dokunuyor, en çok dalgasını dağıtıyordu. Neden mi? Gayet basit. Daha tahkikat başlar başlamaz garson Sotiri'nin ifadesindeki siyahlı kıza kancayı takan kim? Kısım şefi mi? Komiser Orhan mı? Ne o ne bu? Sadece Zeki. Kancayı takmakla kalmayıp kızın izini kovalayan, cinayeti belki de onun işlemiş olabileceğini kestiren kim? Yine Zeki. Ne zamanki iş ciddileşiyor, milyonerin kızı gazetecinin pansiyonuna gidip gelirken tespit ediliyor, bunlar kısım şefi, komiser Orhan filan anca ayılıyorlar. Sonra da burunları Kaf Dağı'nda mabal okumaya kalkışıyorlar ona. Neymiş de nezaketi elden bırakmamalıyım. Kızı bulamazsa telefon edecekmiş, zartmış zurtmuş. Üstelik ne taraftan bakarsan bak tuz parça bir tarlabaşı. Acemi bir rüzgar aşağıdakilerden çok daha hızlı anaforlar çeviriyor. Karın yerden yukarıya püskürtüldüğü gibi acayip bir izlenimin doğmasına sebep oluyor. Pencerelerden karınca dizgisi Apo Yevmatini ve Jamanak gazetelerinin arkasına saklanmış Hristiyan ihtiyarların asfalta sızıp ortalığı büsbütün karartan yalnız karanlığı. Boş kilise, eskimiş İncil ve İstanbul'un işgal günlerinden kalmış bir kokuyla beslenmiş bir karanlık. Zeki arabaların aralıksız akışını ve karın iğnelerini bu karanlığa aldırmayarak karşı kaldırıma geçmek için iç aydınlığıyla duruyor. Ve pelesenk sokağının köşesini dönmeden ümidi orada bulmak için dua ediyor. Bu iş sabahtan bitmeli ki öğleden sonra antrenman için izin alıp. Ya da şu kızı müdüriyete götürmeyi bana nasip et Allah'ım, bırak ben götüreyim, komiser Orhan götüremesin. Komiser Orhan Taksim'de iniyor arabadan. Ayazı ve kar tozunu suratına yiyince büyük çıkmazını çözümlemek için tek hal şeklinin Gilda ile evlenmek olduğunu düşünüyor. Bunu aylarca söyleyip durmadı mı Ayperi? Evlenmek uğruna türlü dolap çevirmedi mi? Madem ki şimdi kasılıyor, yola getirmek için en çok arzuladığı şeyi teklif edeceksin. Bu akşamdan tezi yok, gitmeli söylemeli. Ulan ister misin ağırdan alsın yine, işte o zaman ne gururumuz kalır ne haysiyetimiz. Bar kapılarında kral dedenin düdüğü gibi dikilir, gece itlerine ve sarhoşlara rezil rüsvay oluruz. Ama haddine mi düşmüş hayır demek? Şaka mı bu? Adımızla, sanımızla, komiserliğimizle ayağına düşüp izdivaç teklif ediyoruz. Elleri cebinde rüzgara rüzgara yürüyor. Oturduğu koltuklardan kıpkızıl taşan parfüm, ter ve tütün kokulu birkaç yüz gildayla evleneceklerini söylüyor. Her gildanın davranışı başka. Bunda bazıları soğuk kahkahalarla gülüyorlar. Bazıları kaşlarını çatıp azarlıyor onu. Komiser Orhan bu tokatlamaya kalkışan birisini garajın orada saçlarından yakalayıp yere seriyor. Dişlerinin arasına tığ gibi ah bu kafa diyor ah. Oğlum Orhan kaç defa söyledim sana adam olmazsın diye. Elbet bir şeyler biliyorum da söylüyorum. Bu karı seni afsunlamış. Böyle titrek ve nokta nokta bir Taksim meydanından vazifeye giderken değil mi ki kapıları suratına çarpan bir kadınla evlenmeyi kuruyorsun? Tamamsın sen. Aylıkları naylon çoraplara döküp ay başlarına kadar işkembe çorbalarına yatmak filan hiç bunun yanında. Hadi tut ki evlendin hasbayla. Kaç para alıyorsun ki onun içkisiyle, tütünüyle, esansıyla baş edeceksin? Yoksa cinayet masasından Komiser Orhan'ın karısı Ayperi Gilda adıyla barlarda konsomatris olarak çalışmakla devam mı edecek? Tabii olmaz böyle şey. Olmaz ya, sen de başka türlü iki yakını bir araya getiremezsin. Rüşvete, haraca, her türlü haram paraya bugüne kadar el sürmedin. İster misin bu karı ter kokulu memelerini ağzına tıkayıp seni de şehvetin ve hırsın köşe başında boğsun? Aman dikkatli ol, denk ayağına. Komiser Orhan Keleşoğlu apartmanının camlı giriş kapısı önünde durdu. Muazzam bir kapıydı bu, akvaryuma benzeyen dört tarafı camlı bir asansörün, siyah mermer merdivenlerin, duvar dipleri kaktüs saksılarıyla süslü geniş antrenin yolunu kesmişti. Eşiğinden atlar atlamaz evcil bir kalorifer sıcaklığı adamı kuşatıyor, cinayet ve evlenme ihtimallerinin dışında uykulu, rahat ve değişime yetisi sıfır bir evrene aktarıyordu. Biraz ihtiyatlarına aykırı bir şey olduğundan, biraz da apartmanın heybeti ve lüksü karşısında etkilendiğinden, Komiser Orhan asansöre binmeyi aklından bile geçirmedi. Merdivenleri çıkarken iki sıra durmaksızın nezaket cümleleri sıralıyor, tekrar tekrar şapkasını ve kravatını düzeltiyordu. Kapıyı önlüğü işlemeliyiz bir hizmetçi açtı. Kim aradınız? Komiser Orhan mümkünse dedi, Ümit Hanım'ı rica edecektim. Hizmetçi dehşetli şaşırdı. Ümit Hanım'ı mı? Evet. Kapının arkasında kaybolmadan önce sordu. Kim diyeyim? Komiser Orhan bir an kendini en kibar olarak nasıl takdim edebileceğini düşündü. Cinayet masasından Komiser Orhan dersiniz. Az sonra başka bir kadın görünüyor. İncecik dudaklarını telaşla kımıldatarak Komiser Bey diyor. Ümit'in için aradığınızı bilmiyorum. Ben onun annesiyim. Üvey annesi gerçi, fakat gerçek annesinden çok daha fazla yakını. Diyeceğim şu ki tam üzerine geldiniz. Birisi de telaş içindeydi. Zira Ümit evde yok. Sabahleyin babası da aradı. Odasına baktık boş. Halbuki dün gece erkenden yatmıştı. Daha fenası elbiselerinin, kitaplarının bir kısmı da ortalarda görünmüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Siz niçin aramıştınız onu? Komiser Orhan yumruklarını dinlendirmek için boşluktaki yerlerine güzelce yerleştirdi. Önemli bir şey değil hanımefendi dedi. Biz meşgul oluruz. Müşteri olun siz. Merdivenleri inerken kendi kendine Zeki galiba haklı diyordu. Kız toparlanıp kaçmış. Eğer pansiyondaysa mesele kalmaz, fakat ya değilse. Nitekim en yakın telefondan uzandı. Kızım şefi gayet keyifsizdi. Sen misin Orhan dedi. Buldun mu kızı? Hayır şef, eşyaları toplayıp evden kaçmış. Öbür tarafta olacak. Kızım şefi telefona adeta kustu. İki dakika evvel dedi Zeki telefon etti. Kız orada da yok. Uykusu bir yerde gökkuşağı renkleriyle aralanacak, Rocky gözükecek. Bacaklarını sımsıkı sarmış daracık mavi bir pantolonla pırıltılı ve kumral kadın saçları arasında tatlı bir Rocky. Arkasından gök sarıları, önünden olanca hınzırlıklarıyla ezik eflatunlar geçiyor. Nereden nereye, bir de zil, belirli aralıklarla renkleri dağıtan, birbirine karıştıran aceleci bir telefon zili. Şair Turgut dibine kadar ısınmış ve kurumuş bir karanlıkta yarı uyur yarı uyanık. Rocky ile telefonun ne kadarıyla rüya, ne kadarıyla gerçek olduğunu çıkarmaya çalışıyor. Belki sahiden şair, belki de hala sarhoş olduğundan beceremiyor. Bir yanlışlık olmalı ama ne? Rocky zarif bir baş hareketiyle saçlarını sağa sola çoğaltıyor. Aşk diyor bir manasızlıktır, bunu her zamanki hem kadın hem erkek sesiyle diyor. Cinsel yakınlaşmayı işler acısı duygu örgüleriyle örmek aslında aristokratların hüneriydi. Bu çeşit saplantılardan kurtulmak içinse başka bir aristokratı okumak yeter de artar bile. Marquis de Sade bunları yazalı neredeyse 200 yıl oluyor. Kilise ahlakını yıkabildik mi? Yok. Parmak uçlarını Turgut'un bıyıklarına sürüyor. Sebiyen domaj diyor, doğrusu yazık. Burdu tokalı olduğu, uykusunda hayvan gibi ağzından soluduğu için bine Turgut iki damağının arasında ağaç köküne benzeyen pis, adam akıllı, topraklı, kas katı bir dil buluyor. Kımıldar kıvıldamaz da şair kafasıyla bomboş ve koskocaman bir yük vagonu yer değiştiriyorlar. Saat kaç acaba? Rocky kirpiklerini devirerek bileğinde olmayan bir saate bakıyor. Bütün trenlerin diyor kalktığı saat, bütün gemilerin ve uçakların. Zaman diyor saçma bir şey, c'est absurde mon vieux. Bunu sana söylemiş miydim? Şair Turgut kaybolmuş gecesine ait yaşanmış gerçekleri bulup Rocky'den kurtulmak istiyor. Zor da olsa ümitsiz bir çaba değil. Vasili'nin gitarı sustuğu anda demek ki saat 4'tü. Ben vardım, Seniha vardı, bir de Akın. Biri daha olacak. Hayır, sen değilsin Rocky, bizden biri. Neden sonra aktörü kanı çekilmiş çiçek bozu bir laciverdin kıyısında, aktedron peşinde ektiklerini hatırlıyor, bu yüzden ağlamakta oluyor. Onlar üçü Seniha, Akın ve o parmak uçlarına bastıklarını zannedip aslında bir çöp kamyonu kadar patırdı ederek aktrisin Taksim'deki apartmanına dalıyorlar. Kapıyı açtıkları anda belalı bir karanlık, baş ağrıtan bir fem kokusu ve yoğun. Burada evvelce de gecelemiş olduğu halde odanın içinde kuru siyah bir sünger gibi kabaran karanlığın nedenini zorlukla bulabildi. Zemin katında olmaları bitişik kalorifer dairesinin boğucu hararetini olduğu gibi emmelerine, sokak aydınlığını ise kaldırım hizasındaki genişçe fakat alçak bir pencereden edinmelerine sebep oluyordu. Üstelik güneşten bir baykuş gibi tiksinen aktris camlarla yaşantısı arasına lacivert kadife perdeler gelmişti. Turgut el yordamıyla gece lambasının düğmesini aradı, buldu, yaktı. Koyu kırmızı, şuruplu bir ışık bekliyordu. Oysa karanlığı daha da ağırlaştıran çelimsiz bir gök mavisi ortalığa yayıldı. Geceki sarhoşlukları, karman çorman elbiseler, çorap ve iskarpinler olarak dört tarafa serpilmişti. Yarı çıplak üç insan halinde bitmez tükenmez bir yatağın orta yerinde düğüm olmuştu. Gözlerini yumduğu andan itibaren kaç karış derinliği varsa toptan kaybettiği için kötü ve ensiz bir mukavvadan kesilmişe benzeyen incecik Seniha. Alnına eğilen bir saç virgülü ve çocuk uykusunun ihtişamıyla bambaşka bir eski Yunan güzelliğine ulaşmış olan Akın. Ve hala sarhoş, içi sıra birdenbire düzenlenen iki mısranın şaşkınlığına çarpılmış o, şair Turgut. Kırmızı tadındaki üçgenlerin dikey çirkinliği, siyah-beyaz parkındaki benek benek. Bir kerede her şeyi yerli yerine oturmuş iki mısra birden çıkarmak, ne başarı. Aslında o gayet seyrek, adam akıllı güç, çapraz bulmaca çözermiş gibi kelime kelime yazıyordu. Hiçbir şiiri on mısrayı, şimdiye kadar bütün yazdıkları taş çıtlı, lasa 200 mısrayı geçmezdi. Orhan Veli'nin getirdiği bir usule uyarak bu şiirlerin bazılarını beşer onar sayfalık birkaç broşürde toplayıp yayınlamış, satılmayıp kitapçılarda küflenmelerini en modern şiirleri yazmış olmasının en kesin ve çürütülemez kanıtı diye tartışmalarda öne sürmüştü. Şimdi delimsilek bir sarhoşluk ertesine böyle bir seferde çürüksüz, çarıksız iki mısra birden çıkarmak inanılmayacak şey. Müthiş bir şey. Suratını gece lambasının çelimsiz mavisine çevirdiği zaman gözlerinin adeta beyaza dönen mavisini, Rocky'nin krem kokan pembe avuçlarında araya araya, ''Rocky'' diyor, ''bu mısraları şu çocuğa borçlu sayılmam mı Rocky?'' Adonis güzelliğiyle çevresinde ne varsa silip süpürüyor. Yıldırıcı kuvvetinin büyüklüğünden habersiz, Seniha'ya sığınmış bir çocuk, İsa gibi usulca uyuyor. Kravatını düğümlerken başka bir şey düşündü. Allah Allah, Keleşoğlu'nun kızıyla o kadar ilgilenmem, yoksa onun bir oğlan çocuğunu andırmasından mı ileri geliyordu? Rocky dudaklarını ona doğru uzatarak gülümsüyor. Ah diyor, Guja. Turgut sifonu çekti. İnsaf, merhamet dinlemeden Rocky'yi sarımsı şamatacı bir suya verip cehennemin dibine gönderdi. Akın'a rastlamış olmam diye aldı götürdü. Olağanüstü bir şey. Babası sırtına iktidara dayamış, para içinde yüzüyor adam. Dövizle oynuyor. Eh, Keleşoğlu olmazsa Sait Sabri olur. Biz de New York'umuzu böylelikle aradan çıkarmış oluruz. Yatak odasındaki tuvaletin aynasına eğilipmiş kalmıştı. Kafasının içindeki, asfaltlarında kağıtlar uçuşan Yahudileri ve Zencileri Tevrat'tan çıkma Henry Miller New York'unu, ışığı kötü ayarlanmış bir film gibi orada seyrediyordu. Çok sürmüyor gerçi bu. Gitmeden Seniha ve Akın'a iki satırlık bir not bırakmak amacıyla kağıt ve kalem aranıyor. İkisini de bulamıyor. Ne yapsın, tuvaletin camlı gözünden rujların, parfümlerin, cream puffların ve makyaj kalemlerinin gelişi güzel sergisinden yağlı siyah bir kaş kalemi alıp aynanın, yani New York'un üzerine bir başçavuş yazısıyla çiziktiriyor. Önemli bir iş için çıkıyorum, çabuk döneceğim. Arkasından unutmasın diye az önce bir çırpıda çıkardığı iki mısrayı cigara paketinin arkasına aynı kalemle yazıyor. Kırmızı tadındaki üçgenlerin. Sokağa çıkınca içerisi gerektiğinden fazla ısınmış olduğundan mı ne, havanın kötülüğünü birden anlayamadı. Apartman gezinin arkasına düşen apartmanlardan birisiydi. İlk tasarısına uygun olarak Nisuvaz'a gidebilmesi bu yüzden epeyce yol yürümesini gerektiriyordu. Taksim meydanını tipinin soluk aldırmayan çalışkanlığı altında bulur bulmaz tamamen ayıldı ve korktu. Nisuvaz'dan vazgeçip kahvaltısını Cumhuriyet'te yapmayı kararlaştırdı. Daha yakın, daha tenha, daha sıcak bir yerde orası. Büyük fincanlarında Fransız kahvesi, camlarında kışın duman, masalarında yaz kış Balkanlı mülteciler bulunurdu. Bir gazete aldı, girdi. Halbuki hem içinde yeni bir şiir bitirmek hevesi guguklu bir saat gibi çalışıyordu, hem bir yandan sevimli ve güven verici bir adam görünebilmesi için Seyit Sabri'ye neler söylemesi icap ettiğini araştırıyordu. Sonunda gazeteden ona, ondan gazeteye hiçbir akım geçmedi. Biri beyaz örtülerin üstünde DP grubundaki kaynaşmalara ait havadisleri, cinayet ve spor resimleriyle ayrı, öteki sandalyesinde kahvesinin hafif ekşi ve siyah tadıyla ayrı yaşamakla devam etti. Birkaç masa ötesinde iki mülteci, yarısı Türkçe, yarısı Arnavutça başka bir gazetenin üzerine devrilmişlerdi. Burunlarının iki yanındaki ve alınlarındaki ıstırap çizgilerini yerlere döke sakatça, eski püskü bir yığın evrak gibi ellerinde kalan geçmişlerini kuyruğuna ekleyecek bir gelecek aranıyorlar, tartışıyorlardı. Bakışları kuşkulu ve kaçak, sesleri yavaş, alnında kaşının birini ortadan kesmiş derin bir yara izi olanı, içip bitirdiği fincanını sık ve küçük yudumlarla hala yudumlayıp duruyor. Breskala mı diyor, ha? Bak neler yazmış, bak oku. Enver Gratzky yanarken ne iyi şeyler söylediğini sen de duydun. Burada duydun hem, kendi kulaklarınla. Gidiyor sonra iğrenç sözlerle hatırasına sövüyor. Eğer sen Breskala'yı hala şerefli bir adam sayıyorsan... Ya da kapağı diyor, İngiltere'ye atabilsem. Öbürü şair Turgut'un ağzına düşen bol ve kırçıl bıyıklarına ince ince örümcek örümcek kanlanmış diri mavi gözlerine dalmış, onun da bir mülteci olup olamayacağını kendi kendine soruyor. Bu arada önüne geçilmez bir içgüdüyle önlerindeki gazeteyi başlığını onun da görebileceği bir yöne çeviriyor. Gazetenin adı kırmızı harflerle basılmış. BESA. Turgut kendini ilkbahara doğru yayınlamak istediği bir şiir kitabı hayaliyle avutuyordu kaç zamandır. Haftada 3-4 defa kitabın adını içki törenleriyle yeniden koyuyor, her sarhoşluğunun en saltanatlı anında etrafındakiler kim olursa olsun onlara birkaç mısrağını okuyarak adeta bahşiş dağıtıyordu. Başlangıçta Gökyüzünün Yaprakları adı ona pek cazip görünmüştü. Vazgeçti nedense. Son günlerde daha değişik, daha şaşırtıcı bir başkasına karar kıldı. Katı Su. Kapağını geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti. Şüphesiz şiirlerine uygun düşen, onları çizgi ve renk olarak değerlendiren bir kapak olacaktı bu. Aslına bakılırsa öncekileri satılmadığından kitabını zar zor ayakta duran yeni editörlerin kabul etmesi imkansızdı. Onun aşağılık çeviriler yaparak Babali'den metelik metelik söktüğü 3-5 kuruşsa savruk, alkolün ve tütünün aç koşturduğu aylak yaşamasının kızgınlığına dokunur dokunmaz cısıldayarak buhar oluyordu. Peki öyleyse nasıl çıkacak Katı Su? Amerika'nın yolu nasıl açılacak? Nasıl ve ne zaman? Telefonda Akın Limited şirketin numarasını dinlerken heyecanlanması yoksa bundan mı? Alo, Seyit Sabri Beyefendi ile konuşmak istiyorum. Santral onu Seyit Sabri'nin özel bürosuna bağladı. Oktay, imkansız efendim diye kesti attı. Bugün imkansız, çok meşguller. Turgut kozunun kuvvetini biliyordu, denedi. Takdir ediyorum efendim meşguliyetlerini dedi. Fakat öyle sanıyorum ki bana ayıracak birkaç dakikalar olacaktır. Zira Akın'la ilgili bazı şeyler söyleyecektim. Oktay durakladı. Omuzları adet üzere basıp gitmişti. Telefonla konuşan bir dolma kaleme benziyordu. İhtiyatı elden bırakmayarak bir saniye dedi, ayrılmayın lütfen. Birkaç dakika sonra buyurun dedi, sizi bekliyoruz. Seyit Sabri soğuk beyaz bir geceyi zar zor tamamladıktan sonra bir gün önce aklına getirmek bile istemediği müthiş kararı vermiş, kendini buna hazırlamıştı. Akın'ın kaybolduğunu ve İbrahim'den kuşkulandığını polise bildirecekti. Dışarıda uğursuz ihtimallerle yüklü bir gece yatak odasının camlarında patlayıp toz halinde dağılıyor. İçeride o cebi kral pijaması gibi armalı pijamasını yumuşak derinliğine mosmor sarkmış, kötü bir senaryo cümlesini 100.000. defa tekrarlıyor. Hassas bir baba yüreği diyor, nasıl dayanabilir buna? Çocukluk yıllarından seçtiği bir sürü Akın'ı aynı anda dizlerinin üzerine oturtarak uzun uzun saçlarını okşuyor. Gözyaşlarını salıvermekten utandığından mı nedir, bakışlarını ısrarla tavan süslerinde dolaştırıyor. Oğlum, oğlum, oğlum. Karısının olayı hemen hiç önemsememesi ayrı bir konu. Niye telaş ediyorsun? Her çocuk böyle çılgınlıklar yapmaz mı canım? Çantanda 1.000 lira kadar para vardı, almış gitmiş. Biraz fazlaca üstüne düşüyorsun. O da keyfince yaşamak istedi anlaşılan. Hem hiç merak etme. Cilalı oje ışığı tırnak uçlarında yansıtıyor. Parası bitince gelir. Seyit Sabri onun uyurken yastığa dağılmış uzun saçlarına, gece kreminden pırıl pırıl ince yüzüne açık bir tiksintiyle bakıyor. Zaten İngilizce bir kadın ve moda dergisi kadar soğuk ve duygusuz olduğunu sandığı karısının, gerçekten İngilizce bir kadın ve moda dergisi kadar soğuk ve duygusuz olduğuna inanıyor. Biricik oğlum kaybolsun da İbrahim çapında milletler arası bir kurtun sinsi sinsi peşinde dolaştığını bile bile sen böyle yat uyu. Akıl alır mı? Arkasından aynı iğrenç cümle. Hassas bir baba yüreği nasıl dayanabilir buna? Allah'a karşı nasıl bir suç işledim ki beni böyle ağır bir cezayla cezalandırmaya müstahak gördü? Fahir Bergamalı daha sabaha karşı beyaz keten mendilinin arkasında dudaklarını kımıldatıyor. Sen kuralları bozuyorsun Sabri Bey. Para kazanmak herkesin hakkı. Evet ama bu oyunun kuralları var. Ahlaka ve akla en uygun bu kurallara uyarak kazanmak. Sen kuralları bozuyorsun. Böylelikle derhal beşeri olmaktan çıkıyorsun. Zira bu kuralları yüzyıllardan süzerek getiren insanlardır. Ben diyor Seyit Sabri keskin profilini aynalarda camlarda araya araya. Ben diyor ancak kendi kurallarıma inanırım. Karşısındaki sanki özür dileyerek. Bu diyor bir hal şekli olamaz. Ödersin bunu sırası gelir. Kim bilir ne kadar pahalı ödersin. Vız gelir diyor Seyit Sabri. Öderim. Sonra birdenbire kararıyor. Yoksa oğlumla mı? Hayır katiyen. Bunu Fahir Bergamalı gerçekten karşısındaymış gibi yüksek sesle söylüyor. Farkına varınca karısı uyandı mı diye ürkerek o yana bakıyor. Hayır, kadının engin ve rahat uykusu kremli yüzünün üstünde ince ince buğulanıyor. Ana mı bu? Akın şu anda nerelerde geceliyor acaba? Belki bir ahırda ağzı burnu tıkalı titreyerek, belki de çoktan vurulmuş. Polise haber vermek fakat nasıl? Oyuncak kar yağan bir şişe içindeymiş gibi ofisinin camlarından Haliç'i seyrediyor. Bu işi nasıl düzenleyeceğini hesaplıyordu. Oktay göz niyetine suratında taşıdığı yeşil böcekleri heyecanla oynatarak o sırada geldi. Birisinin Akın konusunda konuşmak istediğini haber verdi. Nasıl, nasıl birisi? Akın konusunda konuşmak mı istiyor? Evet, mümkünse hemen şimdi. Seyit Sabri paslanmış profilini tekrar ve eskisinden çok daha şiddetli bir şekilde ışıldamaya koyulduğunu duya duya dişlerini sıkıp nihayet dedi. Adamın İbrahim'in göndermesi olduğundan aşağı yukarı fiyat konuşmaya geldiğine o derece emindi ki gelmesini beklerken ağzına cigara üstüne cigara ekleyerek pazarlık imkanlarının darlığını, daha doğrusu yokluğunu ezici bir yürek sıkışması olarak duydu. Akına karşılık ne isterlerse alabileceklerdi. Bu bir Kur'an gerçeği kesinliğiyle alnına yazılmıştı. Fakat en çok İbrahim'in bunu bilecek durumda olmasıydı yüreğini sıkıştıran. Olsun, yeni görülmek istemiyordu. Bir bardak viski doldurdu. Yazıhane camında yüzünü arayıp yakalarına çeki düzen verdi. Ve Turgut henüz tıraş olmuş, teni soğuktan ve ustura yalamasından kırmızı, karşısına oturur oturmaz damdan düşercesine sordu. İbrahim tarafından geliyorsunuz tabii. Turgut anlamadı. Nasıl efendim? Sizi diyorum İbrahim gönderdi değil mi? Mevzuğa girmeden şunu söylemek isterim ki bu yaptığını en kısa zamanda faiziyle ödeteceğim. Bir yanlışlık olmasın. Bendeniz sizi sadece Akın'la ilgili bazı hususları görüşmek için rahatsız etmeye cüret ettim. Bahsettiğiniz zatı tanımıyorum efendim. Seyit Sabri'nin içi sıra bir soru işareti çengeleniyor. Acaba onun bir oyunu mu?